Ayrım 44, sayfa 292. Son olarak Edirne'de hirfet erbabını ele alalım. Osmanlı şehirlerindeki belli başlı klasik hirfetler, Osmanlı Rumelisinin merkezi ve Avrupa'da yapılan seferlerin toplanma ve harekat noktası olan Edirne'de özel bir gelişme göstermiştir. Özellikle dericilik, ayakkabıcılık ve çizmecilik, hayvan koşumuna ait her çeşit eşya üretimi burada çok gelişmiş olup, bu eşya Balkanların başka taraflarına büyük ölçüde ihraç olunmaktaydı. Dış pazara bağlı bu hirfetlerde Bursa'daki ipek dokuyucuları gibi zengin ustalar ortaya çıkıyordu. Burada birkaç tipik örnek verelim. Deri işleyen ve satan Debbak Hacı Mehmet'in, parantez içinde ölümü 1606, bir dükkanı ve içinde 45 bin akçe tutarında işlenmiş sahtiyanı vardı. Bütün serveti 141 bin akçe, parantez içinde 1175 altın olup, bazı vakıflardan aldığı sermaye toplamı ölümünde 19 bin akçeye varıyordu. 14 büyükbaş hayvanla küçük bir çiftliği, iki kölesi ve iki cariyesi vardı. Edirne'de pahalı sayılabilecek bir evde, parantez içinde 316 altın, oturuyordu. Kıldan dokuma her çeşit eşyayı yapan ve satan Mutaf Hacı Yunus, parantez içinde ölümü 1549, 286 bin akçe, parantez içinde 4766 altın gibi büyükçe bir servet yapmıştı. Onun Mutaflar Çarşısı'nda 4 dükkanı, bir atölyesi, parantez içinde kârhane vardı. Ölümünde deposunda 69 bin akçalık, dükkanında 18 bin akçalık mal çıktı. Ayrıca 49 kişi üzerinde 75 bin akçe alacağı, büyük tüccar gibi hirfet erbabının da kredi ile iş yaptığını gösteren bir örnektir. Ölümünde nakit olarak 200 altını ve birikmiş 57 bin akçası çıkmıştır ki, bu bir esnaf için büyükçe bir arttırmadır. Kayıtlardan onun devlete mutaf eşya satan büyük bir işletme sahibi olduğu anlaşılmaktadır. Bir defasında 12 bin akçalık çuval satmıştı. Esnaf arasında başkalarının yaptıkları mamul maddeleri alıp satanlar da vardı. Bunlar yerel tüccar grubunu oluşturmaktadır. Buna bir örnek olan Ahmet Beşe, parantez içinde aslında bir yeniçeri, kıldan çuval, çul, ip ve hayvan için gerekli her türlü eşyayı satmaktaydı. Ölümünde serveti 114 bin akçe olarak hesaplanmıştır. Servetinin büyük bölümünü dükkanındaki mal oluşturmaktadır. Bu örnekler Edirne'de hirfat erbabı ve esnaf arasında en zengin olanlar arasından seçilmiştir. Onların servetleri sarraf veya tüccarın servetleri yanında yine de çok gösterişsiz kalmaktadır ve Bursa'da vardığımız sonucu doğrulamaktadır. Osmanlı İmparatorluğu'nun çekirdek bölgesinde Bursa, İstanbul ve Edirne gibi en önemli üç merkezde yaptığımız araştırmalar açıkça ortaya koymuştur ki, Osmanlı ekonomik yapısı, Orta Doğu imparatorluklarındaki geleneksel sistemin bir örneğidir. Devlet, kendi mali siyasi amaçlarına bağlı kalarak üretim ve dağıtımı yakından kontrol etmeye çalışmaktadır. Şunu da eklemek gerekir ki, değişen koşullar altında bu politika çok defa ekonomik kurallarla çatışma haline gelmiş, devlet ve halk için güç durumlar ortaya çıkmıştır. Devlet, üretim sisteminde yalnız hirfet sistemine, yani kısıtlı bir pazar için kısıtlı üretim sistemine, bunun sonucu olarak hisbaya ve geleneksel yöntemlere bağlı kalmıştır. Fakat büyük şehirlerin ve dış pazarın gittikçe artan talebi karşısında ekonomik kanunlar ağır basmış ve bunun etkisi altında tabii olarak bazı hirfetlerde dikkate değer gelişmeler izlenmiş ve devlet yeni problemleri yine hirfet sistemi içinde çözmeye çalışmıştır. Bununla beraber hiçbir zaman çağdaş Avrupa'da görüldüğü gibi merkantilist bir ekonomi sistemine yönelmeyi asla düşünmemiştir. Portekizli Yahudi göçmen Maranoların böyle bir politikayı 16. yüzyıl ikinci yarısında bir aralık imparatorlukta egemen kıldıkları savı biraz abartmalıdır. Osmanlılarda endüstri üretimiyle uğraşan en zengin hirfet mensupları, örneğin kadife dokuyucuları dahi, büyük kapital sahipleri değildiler ve gittikçe genişleyen yatırımlar meydana getirmeyi ve bunun için dış pazarlarda devletin koruma ve desteğini beklememişlerdir. Avrupa'da yükselen burjuvazi ve merkantilizm gelişimi Osmanlılara yabancıdır. Gerçi hükümet altın ve gümüşün imparatorluk içinde çoğalması gereğini kuvvetle duyduğundan, kıymetli madenler ve yabancı paralar için gümrük bağışıklığı tanımış, kıymetli madenler ithalini bir siyaset olarak desteklemiş, fakat kıymetli maden çekmenin kapitalist üretim sistemi ve ihracat politikasıyla bağlantısını kavrayamamış görünmektedir. Yerli endüstrinin büyümesi için gittikçe genişleyen bir dış pazar gereksinimi hiçbir zaman düşünülmemiştir. Çünkü iç pazar ihtiyaçlarını önde tutan bir hirfet sistemine bağlı kalınmaktadır. Osmanlıların 16. yüzyılda kapitülasyonları Batı devletlerine iyi bir politika eseriymiş gibi severek bağışlamaları, Osmanlı iktisadi ve ticari politikasının temel ilkesini açıklar. İç pazarda bolluk düşüncesi temel iktisadi kaygıdır. Osmanlı Devleti 19. yüzyılda Tanzimat dönemine kadar hirfet sistemine sıkı sıkıya bağlı kalmış, endüstri kapitalizmine götürebilecek koşullara karşı durmuştur. Gördüğümüz gibi endüstri kapitalizmine götürebilecek bazı somut koşullar ortaya çıkmakla beraber, devletin kontrol politikası, egemen geleneksel kültür koşulları ve kültür davranışı hiçbir zaman Batı dünyasındaki gelişime benzer bir gelişmeye izin vermemiştir. Gerçekte Osmanlı ekonomisinde servetlerin büyümesi için ana yatırım alanı bölgeler arası ticaret ve faizciliktir. Osmanlı toplumunda sınırsız servet yapma olanağı bu alanlardakiler ve yönetici sınıfın yüksek tabakası için olasıydı. Toplanan servet bakımından en üst düzeyde olanlar askeri yönetici sınıf üyeleri olup servetleri temelde timar has gelirlerinden, nakit ulufelerden ve bir tarım veya hayvancılık işletmesi halinde örgütlendirdikleri çiftliklerinden gelmekteydi. Onlar bu yolla biriktirdikleri servetlerini çoğu kez komenda yoluyla bölgeler arası ticarete veya daha çok faizle işletmeye yatırmaktaydılar. Çoğu kul kökenli olan ve servetlerinin temel kaynağı devletten kaynaklanan yönetici sınıfın serveti, devletin el koymalarına, parantez içinde musadaralarına en fazla elverişli olanı idi. Bu nedenle onların çoğu en güvenli ve sürekli gelir kaynağı olarak servetlerini çok defa evlatlık vakfa bağlı dükkan, kervansaray, hamam gibi kurumlara yatırırlardı. Vakıf Osmanlı toplumunda en önemli yatırım alanlarından olmakla beraber vakıf yapanın asıl amacı hiçbir zaman sermaye artırımına yönelik değildi. Bu kuruluşlar asla gerçek bir kapitalist yatırım niteliği alamamıştır. Bundan başka yukarıda gösterdiğimiz gibi devlet vakıfları da kontrolü altına almış, vakfın fazla gelirini, parantez içinde ziyadeyi evkaf, yatırımdan alıkoyarak devlet hazinesine aktarma yolunu bulmuştur. Şunu eklemek gerekir ki askeri sınıf üyeleri 16. yüzyılın ikinci yarısından beri gittikçe daha çok gerçek iş adamları, tüccar, çiftlik işleten ağa ve faizci sarraf durumuna gelmişlerdir. Osmanlı toplumunda gerçekten kapital niteliğinde yatırım yapanlar, bölgeler arası ticaret yapan tüccar ile sarraflardır. Onlar her şekilde istedikleri kadar servet yığabilirlerdi ve devlet onları bu faaliyetlerinde korur ve desteklerdi. Onlar bölgeler arasında mal alışverişi için gereken büyük sermayeye sahiptiler, gemi ve kervan seferleri örgütlerlerdi. Bazılarının kendi gemileri vardı, birçok yerde ticari ajanlar bulundururlar veya mudaraba, parantez içinde komenda yöntemini kullanırlardı. Üretim bölgelerinde sermaye yatırımı yapar, ürünü toplayıp başka bölgelere dağıtırlardı. Bu yatırımların her aşamasında geniş ölçüde krediden yararlanırlardı. Her kaynaktan büyük küçük sermayeleri mudaraba yoluyla toplarlar, çeşitli yatırımlarda bunları çoğaltmaya çalışırlardı. Onlar çoğunlukla bölgeler arası ticaret veya faizle ödünç verme yolunu tercih ederlerdi. Devlet iltizamları onların en önemli faaliyet alanlarından biriydi. Vaadiyle ülkenin çeşitli yerlerine mal verirler ve vade karşılığı faiz yüklerlerdi. Bu tüccar Orta Doğu'da yaygın belli bir muhasebe yöntemi kullanır, şer'i hukuk çerçevesinde çeşitli ortaklıklar kurar, bir noter gibi görev yapan kadıların resmi sicil defterlerinden ticari işlemlerin güvenlik içinde gelişmesi amacıyla geniş ölçüde yararlanırlardı. Büyük tüccar, kvaceler, parantez içinde hocalar, bu toplumun iyi öğretim görmüş, aydın, saygıdeğer üyeleri olup şehrin ayan ve esnafı arasında yer alırlardı. Özetle onları İtalya'daki çağdaşları ile her bakımdan karşılaştırabiliriz. Fakat ancak sarraflar, servetleri bakımından askeri yönetici sınıf üyeleriyle boy ölçüşebilecek durumdadırlar. Kıymetli maden, mücevherat ve para ticaretiyle uğraşan sarraflar, tüccara ve esnafa kredi vermek, büyük devlet iltizamlarını üzerlerine almak yahut bu gibi mültezimlere kredi açmak suretiyle destekleyerek servetlerini çoğaltırlar ve gerçekten büyük kapitaller toplarlardı. Onların aynı zamanda bölgeler arası ticaretle ilgilendiklerini de biliyoruz. Şunu belirtmek gerekir ki en büyük kapitalleri meydana getiren sarraflar yine payitahtta devlet maliyesiyle ilgili işlerde faaliyet gösterenlerdir. Büyük devlet iltizamlarını işletmek için bunların çok defa ortaklık halinde çalıştıklarını vurgulamalıyız. Bu sarraflarında spekülasyon ve iltizam yüzünden devletçe el koymalara ve başka cezalara hedef olması olağandır. Büyük tüccar ve sarrafların gayrimüslimlerden oldukları, Müslümanların yalnız askerlik ve idare alanını seçtikleri savı yanlıştır ve burada düzeltmek gerekir. Bu saf 18. yüzyıldan sonraki bir gelişmeyi geçmiş yüzyıllara aktarmaktan doğmaktadır. Kesinlikle söylenebilir ki 18. yüzyıla kadar bu alanlarda Müslümanlar gayrimüslimler kadar, hatta onlardan çok aktif ve kalabalık idiler. Müslüman tüccarın 16. ve 17. yüzyılda Avrupa'da dahi doğrudan doğruya ticari yatırımlarda bulunduğu bir gerçektir. Fakat Batı ile ilişkilerde Yahudiler, Ermeniler ve diğer gayrimüslimler kuşkusuz daha kalabalık ve aktif idiler. Onların sonraları imparatorluk ekonomisinde üstün duruma gelmesi olgusu ile Osmanlı İmparatorluğu'nun Doğu ile ticaretinin önemini kaybetmesi ve Batı ile ticaretin üstün hale gelmesi arasında kesin bir ilişki vardır. Müslümanlar arasında kapitalizmin Batı'daki gibi gelişememesinde tarihçi kuşkusuz başka sebepler aramak zorundadır. Genellikle kumanda ekonomisine vücut veren geleneksel Orta Doğu devlet anlayışının rolüne yukarıda değinmiştik. İslam miras hukukunun her nesilde aile servetini parçalaması noktası üzerinde de durulabilir. Bir de vakıf kurumu hariç iktisadi alanda hükmî şahsiyete, parantez içinde legal personality, dayanan devamlı kurumların kurulmasını sağlayacak hukuki temellerin bulunmaması, yani firmanın yokluğu, kredi kurumlarının ilkel bir seviyede kalması, güvensizlik ve kredi koşullarının ağır olması noktaları hatırlanmalıdır. Ölenin mirasının önemli bir bölümü vasiyetlere, vakıflara, zevcelere ve cariyelere yapılan bağışlara gitmektedir. Ondan sonra mirastan, miras taksimi yapan kadı için, kıymet resmi ve diğer görevliler için kassamiye, katibiye, ihsariye ve delaliye adları altında bir dizi resimler alınır. Bunların toplamı mirasın 20'de birini bulur. Kalan meblağ mirasçılar arasında şer'i miras kurallarına göre bölüşülür. Örneğin Sümbül Hasan'ın 821 bin akçalık mirasından resimlere 29 bin akça kesilmiş, kendisi tarafından vasiyet edilen 21 bin akça ve mahallenin avariz ve pasban vergisi için 31 bin akça alınmış, kalandan karısına 97 bin, oğullarından her birine 203 biner, iki kızından her birine 101 biner akça miras düşmüştür. Öbür taraftan birçok mirasta önemli bir yer tutan alacakların tamamen toplanamadığına ait kayıtlar vardır. Sonuç olarak görüyoruz ki birikmiş kapitaller her nesilde yeniden küçülmeye uğramaktadır. Aileler elinde toplanan devamlı yatırımlara, devamlı ortaklık ve firmalara Osmanlı toplumunda rastlamıyoruz. Esnaf loncalar. Genelde Osmanlı üretim ve pazarlama sistemi Orta Çağ'ın yerel kasaba ekonomisi kurallarını izliyordu. Bu ekonomi sisteminde üretim kasaba ve ona bağlı köyler için belli, sınırlı bir nüfus için yapılırdı. Yani pazar ve üretim sınırlıydı. Esnaf hirfetler için liberal bir ekonomide olduğu gibi daima genişleyen bir pazar için üretim yapma imkanı yoktu. İhtiyaçtan fazla üretim fiyatların düşmesine, eksik üretim fiyatların artmasına yol açacağından üretici sayısı da sınırlı kalmak zorundaydı. Bu nedenle lonca sisteminde şehir veya kasabanın genişliğine göre her sanatta ustalar belli sayıyı aşmamalıydı. Devlet her şehir ve kasabada hirfet sayısını tespit etmişti. Sanatkarlar ve devlet bu sayıyı titizlikle korumaya çalışırlardı. Osmanlı kadı sicilleri belli sayı dışında dükkan açan ustaları, parantez içinde koltuk esnafı, yasaklayan hükümlerle doludur. Esasen her şehir ve kasabada vakıflara ait dükkan veya iş yeri sayısı belliydi. Sanata ait alet edevatı içeren bu belli dükkan ve iş yerlerine gedik denirdi. Bu sistem günümüzde bir şehirde taksi sayısını kısıtlayan belediye nizamına benzer. Bu sistem tüketiciyi ve üreticiyi aynı zamanda korumayı amaçlayan ve tüketimle üretimi dengeli tutmaya çalışan kısıtlı donmuş bir pazar ekonomisi düzeyini yansıtır. Osmanlı sanayi ve ekonomisi genelde pazar imkanları kısıtlı ve kendine yeter bu yerel ortaçağ ekonomi sistemini izlemekteydi. Lonca düzeni diye bilinen hirfetler nizamında üretici ve üretim miktarını kısıtlayan koşullardan en önemlisi şehir ve bölgeler arası ulaştırma ve taşıma imkanlarının kısıtlı olması, güvence ve korumanın yetersizliğidir. Buna karşı Orta Çağ'da Levant-Avrupa arası büyük ticarete egemen tüccar devletleri Venedik ve Ceneviz, güçlü donanmaları ve kapitülasyon güvenceleri sayesinde Avrupa'da ilk kez deniz aşırı genişleyen pazar ekonomisi dönemini açmışlardır. Levant ticareti, baharat, ipek, değerli taşlar gibi değerli mallar ve esirler yanında, deniz trafiği sayesinde İtalyan şehirlerinin şiddetle ihtiyaç duyduğu büyük hacimli zaruri eşyayı, buğday, şarap, zeytinyağı, kuru balık, diri, yün gibi ithal mallarını da kapsıyordu. Orta Doğu'nun Avrupa yünlü kumaşlarına, madenlere, saat, kristal, ayna gibi lüks eşyaya olan talebi, Osmanlı döneminde süre gelmiş ve böylece Halep, İstanbul, Bursa, Selanik, Kahire, Şam, Trablusşam, Beyrut, Basra, Cidde, Bağdat, İzmir, parantez içinde 17. yüzyıldan sonra, büyük ticaretin uluslararası pazarları durumuna gelmiştir. Osmanlı ülkesinde büyük şehir pazarlarına vücut veren Doğu-Batı ticaretinin İran ile Doğu kolunu kervan ticareti tamamlıyordu. İstanbul, Halep, Şam, Kahire, Bağdat gibi büyük şehirlerde zengin bedestan tüccarı, kervan örgütler ve baharat, ipek, ince pamuklular gibi değerli doğu mallarını bu kervanlarla getirip batılı tüccara veya yerli perakendecilere satarlardı. Bunun önemli bir misali Tebriz'den gelen ipek kervanlarıdır. Nüfusu gittikçe artan büyük şehirler, gittikçe genişleyen pazarları sayesinde Hinterland'da kendi kendine yeten yerel pazarlardan farklı bir pazar yapısına erişmişler, lonca sistemi kuralları yetersiz olmaya başlamıştır. İlginç bir misalini Bursa ve İstanbul ipekli kumaş üretim ve ticaretinde gözlemliyoruz. Nüfusu bir teviye artan bu şehirlerde orta sınıfın ipekli kumaşa talebi artmış ve bunun sonucu belli sayıda dokuyucu ustalar dışında onun 2-3 katı yeni usta grubu faaliyete geçmiş, orta sınıf halk için fiyatları düşürmek ve sürümü arttırmak için kumaşa pamuk ve ucuz boya katılmaya başlanmıştır. Eski ustaların şikayeti üzerine devlet lonca kurallarını uygulamaya büyük önem veriyor, yeni iş yerlerini yasaklıyor, ihtisap kanunları çıkarılarak ipekli kumaşların kalitesini korumaya çalışıyordu. Burada açıkça genişleyen pazar ve talep sonucu eski kasaba üretim tarzı kısıtlamalarının kırıldığına ve liberal bir sisteme doğru yeni bir gelişimin ortaya çıktığına tanık oluyoruz. Bununla beraber bu gelişme karşısında devletin eski lonca düzenini korumakta ısrarlı bir tutuma girdiği görülüyor. Geleneksel lonca düzeni ancak 19. yüzyılda büyük şehirlerde ortadan kalkacak, Batı dünyasında gördüğümüz liberal pazar ekonomisi yavaş yavaş egemen olmaya başlayacaktır. Osmanlı pazarını genişleyen makine sanayi ürünleri için açmaya çalışan İngiltere'nin kabul ettirdiği 1838 Ticaret Antlaşması, bu yeni gelişmede önemli bir sınır taşı oluşturmuştur. Osmanlı ülkesinde batılılaşma, serbest pazar koşulları altında birçok yerli sanayi kollarının çöküşü ve Batı'nın ucuz makine yapımı mallarının Doğu pazarlarının istilası ile birlikte yürümüştür. Bunun en çarpıcı misalini büyük pazar kapasitesi olan pamuklularda görüyoruz. Büyük kapital birikimi imkanı İstanbul'a denizden buğday, yağ, pirinç, tuz gibi büyük ulaştırma işlerini üzerine alan sınıf çoğunlukla Rum gemiciler arasında görülüyordu. Vergi yoluyla devlet ve askeri sınıf elinde toplanan buğday, şarap gibi malların satışında Bizans'tan kalan bir yöntem, monopolya yöntemi uygulanırdı. Buna göre askeri sınıfa ait mallar pazarda satılıp bitmeden başkası malını satamazdı.